Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde Mü'minin suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimiz bundan önceki ayetlerinde Nuh peygamberimize bir bilgi vahyetti. O zamana kadar bilinmeyen, görülmeyen yeni bir şeyin yapmasını, yeni bir şey yapmasını söyledi. Nuh peygamberimize kendisine verilen bilgiler doğrultusunda, bilgilere göre hareket ederek yeni bir gemi inşa etti. O zamana kadar görülmeyen ve bilinmeyen ve almaları, kimlere alması gerektiğini Rabbimiz Nuh peygamberimize bildirdi. Nuh peygamberimiz de bu bilgiler ışığında kendisi istediklerin değil de Rabbimizin izin verdiklerini aldı gemiye ve gemi belli bir süre o Allah'tan aldığı emir gereğince o gün suyun üzerinde yüzdü ve sonrasında da dedi ki Rabbim beni kutlu bir konakta indir, zira sen konuklayanların en hayırlısısın diye Nuh peygamberimizin Rabbimize ilticası, yalvarması neticesinde belli bir yerde, Allah'ın istediği yerde gemi konakladı. Ondan sonrasında da Rabbimiz 31. ayet-i kerimeden itibaren devam ediyoruz. Tümme enşe'na min ba'dihim karnen aharin. Sonra Rabbimiz o Nuh peygamberin kavminin bu tufanla yok olmasından sonra Rabbimize karşı verdikleri mücadeleyi kaybetmelerinden, o günkü yaşayan toplumun, Nuh peygamberimizin toplumunun tamamen yok olmasından sonra Allah-u Teala onların ardından başka bir insan, başka bir nesil yaratıp inşa ettik diye de haber verir. Yani Nuh peygamber döneminde yaşayan azgınların, tuğyanların, isyan edenlerin, asilerin Nuh peygamberimizi ortadan kaldırmak için verdikleri mücadelede Rabbimiz onlara mağlubiyeti tattırdı, acıyı hissettirdi. Gerçek galip olanın, gerçek mutlu olanın, gerçek refah içinde olanın kimler olduğunu onlara öğrettikten sonrasında insanlık hala devam ediyor. Nuh peygamberimizle yaşayan insanlar var ve Allah-u Teala dedi ki onlardan sonrasında biz artık yeni bir nesil meydana getirdik. Bu nesil kimdir? Semud kavmi midir yoksa Ad kavmi midir? Bir takım tartışmalar olmuş olsa da Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerinde belirtilen ayetlere göre biz bu kavmin, yeni gelen kavmin Ad kavmi olduğunu anlıyoruz. Semud kavmi de olabilir. Önemli değil. Hangi kavmin gelmiş olması veya yok olması, ondan sonraki gelenin kim olması çok önemli değil. Mühim olan Rabbimizin emirleri karşısında o kavimlerin takınmış oldukları tavırlardır. Rabbimiz bunları bize hatırlatacak ki bu mücadele devam ediyor. Bütün peygamberlerimize birlikte ve bizimle de aynı mücadele bugün devam ediyor. فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اَنِعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِنْ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ dedi Rabbimiz. Aralarında فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ onların içinden Rasulen bir elçi, bir peygamber gönderdik ki o peygamber ne dedi onlara? اَنِعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet edin. مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِنْ غَيْرُهُ sizin ondan başka da ilahınız yoktur. Allah'tan başka ilah olmayan, yöneticiniz olmayan, güç, kuvvet, otorite sahibi olmayan, gerçek manada yönetici olmayan, insanlara gerçek manada mükafat ve ceza veren olmayan Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. İbadetiniz, hayatınız tamamen onun için olsun. İbadet demek hayatının, bir insanın 24 saatini, hayatının bütününü Allah için yaşaması, tamamını Allah'a göre, Allah'a hasretmesidir. Allah'ın dediğine göre yaşamasıdır. Günün tamamında uykusundan, sabahleyin uyandığı andan, akşam tekrar uyuncaya kadar hayatının bütününde, ticaretinde, siyasetinde, komşuluk ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde, bir başkasını sevmesinde, bir başkasına kin ve nefret duymasında, buğz etmesinde de ölçü Allah olmalıdır. Çünkü bir insanın Rabbim Allah'tır dedikten sonra başkalarının direktiflerine göre, kendi içindeki hislerine ve duygularına göre hareket etmesi gerçek anlamda doğru bir prensip, doğru bir seçim olmaz. Onun için de Rabbimiz Allah öyle dedi. فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا Aralarından, kendi içlerinden, kendi bildikleri, kendi tanıdıkları, kendi gördükleri, o zamana kadar kendi içlerinde yaşayan, kendilerinin çok yakinen tanıdıkları birisini Allah peygamber yaptı ve o peygamber de kendi kafasından, kendi hislerinden, o zamana kadarki toplum bilgisinden hareketle bir şeyler söylemedi de tamamen Allah'ın kendilerine söylemesini istediği şeyleri söylediler ve o peygamberlerimiz dedi ki enebudullahe, sadece Allah'a ibadet edin, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Demek insanın hayatının bütününün Allah'ın dediğine göre olması demektir ki Allah sizin ibadet ettiğiniz Allah, ondan başka da ilah yoktur. Ondan başka insanları, toplumları yönetecek yoktur, idare edecek yoktur. İtaat ve ibadet sadece ona olacaktır. Onun dışında bir başkasının Allah olması, ona ibadet edilmesi çok yanlış olur dedi. İlah kelimesini isterseniz yeri gelmişken bir de sözlük anlamı olarak sizlere aktarmak istiyorum. İlah kelimesinin Türkçe tam karşılığı Tanrı demektir. Onun için de şöyle bir şey söylemek yanlış olur. Allah'la Tanrı kelimesi eş anlamlı olamaz. Yani Tanrı dendiği zaman Allah anlaşılmaz. Belki ilah kelimesi Arapça bir kelimedir. Onun karşılığı, Türkçe karşılığı Tanrı olabilir. Ama Allah kelimesinin Türkçe karşılığı tam anlamıyla Tanrı olamaz. Bir yere, birçok dinden olan insanlara, birçok tanrılardan oluşmuş bir topluma girdiğiniz zaman orada Tanrı sizi korusun derseniz herkes kendi tanrısını anlar. Ama Allah sizi korusun dendiği zaman diğer tanrıları kendilerine ilah edinmiş olanlar, Rab edinmiş olanlar o zaman karşı çıkarlar, derler ki Allah bizim tanrımız değildir. Tanrı dendiği zaman yeryüzündeki bütün ilahlar, bütün tanrılar akla gelir, kabul edilebilir. Ama Allah dendiği zaman özellikle bizim kendi Allah'ımız aklımıza gelir, anlaşılır. Doğru olan da budur. İlah kelimesinin karşılık anlamlarına bakıyoruz. Yani bir insan Allah'tan başka ilah yoktur dediği zaman ne demek istiyor? Onun söylemek istiyoruz. Şunu demek ister bir Müslüman Allah'tan başka ilah yoktur dendiği zaman, ihtiyaçları giderenin Allah'tan başkası yoktur demektir. İhtiyaçları karşılayan sadece Allah'tır demek istiyor. İç huzuru ve sükuneti veren, insanların iç dünyasında bir takım problemleri halleden, sekinet ve rahatlık veren sadece Allah'tır demek istiyor. Felaket zamanlarında imdada yetişen sadece Allah'tır. Allah'tan başkasının bizim imdadımıza yetişmesi mümkün değildir demek istiyor. Yapılanların karşılığını eksiksiz olarak verme gücü sadece Allah'tadır. Başka birisinin yapılanların karşılığını eksiksiz vermesi mümkün değildir. Onun için bugün de Allah'tan başkasından adil olmasını beklemek, ben şu işi yapmıştım, sen bunun karşısında haksız davranıyorsun demek biraz yanlışlık olur gibi geliyor bana. Yapılanların karşılığını eksiksiz verebilme sadece Allah'a aittir. Bunu söylerken aklıma bir şey geldi. İmam-ı Şafii radıyallahu anh'ın bir öğrencisi bir kitap yazıyor da, bir hadis kitabı. Kitabın incelemesini yapıyor öğrencileriyle. Acaba bir yanlışlık, bir eksiklik var mı diye kontrolünü yaparken bir öğrencisiyle yapıyor. Bakıyor ki bir yerde yanlışlık var, onu düzeltiyorlar. İkinci kez bir daha gözden geçiriyorlar aynı kitabı. Bu sefer demin fark edemedikleri bir eksikliği daha görüyorlar, tekrar düzeltiyorlar. Üçüncü kez bir daha gözden geçiriyorlar, acaba bir eksiklik var mı falan diye. Bakıyorlar ki demin gözden kaçan, iki kere incelenmesine rağmen tekrar gözden kaçan bir başka eksikliği de görüyorlar. Bunun üzerine İmam-ı Şafii bu incelemeyi durdurup şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki İmam-ı Şafii, Allah kendi kitabından başka bir kitabın eksiksiz olmasını istemiyor. Onun için bırakalım diyor ve bırakıyor. Onun için de burada da yapılanların karşılığını eksiksiz vermek bir tek Allah'a mahsustur. Allah'tan başkasından birisinin yapılanların karşılığını eksiksiz vereceğini beklemek biraz beyhudelik olur. Hükmü altına alıp koruduğunu düşünün. Allah'tan başkasının kendi hükmüne altına aldıklarını koruyup ve onları düşünmesi mümkün değildir. Gözlerden uzak, esrarlı, yüksek otorite ve üstün bir gücü ve üce sahip olan bu sadece Allah'tır. Kendisine tapınılmaya, kulluk edilmeye, emir ve hüküm ve sözleri dinlenilmeye ve de bunları dinleyip uygulanmaya layık olan sadece Allah'tır demek istiyoruz. Hak sahibi gören kişi veya güç denmiş, biz sadece Allah'a inanıyor, Allah'tan başkasının böyle bir özellikte olmadığını, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur derken bunları söylemiş oluyoruz. Gerçek mabut olarak Allah'a söylemiş oluyoruz. Kulluğa yalnızca kendisinin layık olduğunu söylemiyoruz. Allah lafzının çoğulunun da olmadığını biliyoruz ama ilah kelimesinin ve tanrı kelimesinde çoğulu vardır. Demin ilah kelimesini Türkçe karşılığı söylerken söylediğim gibi Allah kelimesiyle ilah ve tanrı kelimeleri eş anlamlı değildir. Ama ilah ve tanrı kelimeleri eş anlamlı olabilir. Birisi Arapçadır, birisi de Türkçedir. Dolayısıyla çok önemli bir şey söylemiş oluyoruz. Allah lafzının çoğulu olmuyor, yoktur ama ilah ve tanrı lafzıların çoğulları vardır. Bundan da anlıyoruz ki biz Allah kelimesiyle ilah ve tanrı kelimesi eş anlamlı olamaz. Ayrı ayrı şeyleri anlattığını söylüyoruz. Evet, Rabbimiz peygamberlerimize bu Nuh peygamberimizden sonra gelen peygamberimize, o kavmin içinden çıkmış olan peygamberimize şunu öğütledi, topluma şunu söylemesini söyledi. Allah'tan başka ilah olmayan Allah'a ibadet edin, hayatınızı ona göre yaşayın. Efela tettekun, hala sakınmayacak mısınız? Hala ibret almayacak mısınız? Hala tefekkür etmeyecek misiniz? Sizden önce gelmiş olanların akıbetleri sizin geleceğiniz için size bir ışık tutmayacak mı? Bir yol göstermeyecek mi? Aynı hatalara, aynı inkara, aynı küfre, aynı peygamberlerimizi yalanlamaya devam mı edeceksiniz diye Rabbimiz o günkü insanlara ve de bizlere hatırlattı. Evet. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَاَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. Peygamberlerimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kendi toplumlarında ben peygamberim diye ortaya çıktıkları zaman peygamberlerimize karşı çıkanlar genellikle şu üç özelliğe sahip olduklarını görüyoruz. Genellikle toplumun alt kesimleri karşı çıkmıyor da o mel'e dediğimiz toplumun ileri gelenleri, toplum içerisinde bir düzen kurmuşlar, fakirleri sömürüyorlar. Efendime söyleyeyim, güçlü olanlar haklı oluyorlar, güçsüz olanlar güç zayıf oldukları için haksız oldukları bir düzen kurmuşlar. Zenginin çocuğu suç işlerse affediliyor, fakirin çocuğu suç işlerse cezalandırılan bir toplum egemen, böyle bir yasa oluşturmuşlar. Böyle bir toplum içerisinde peygamberlerimiz de ben peygamberim diye ortaya çıktıkları zaman elbette ki bu düzen bozulacaktı, bu düzen değişecekti, hakça ve adilce bir düzen gelecekti, bölüşümün, paylaşımın hakça olduğu bir toplum ortaya çıkarılmaya çalışılacaktı ki bundan da elbette ki zarar görecek olan o toplumun sömürgeci dediğimiz halkı sömüren kesimi, zengin tabakası peygamberlerimize bunların düzenleri bozulacaktı. Onun için de peygamberlerimize karşı çıkanlar bütün peygamberlerimizin hayatlarını, o toplumlarıyla olan mücadelelerini incelediğimiz zaman karşımıza çıkan fotoğraf hep aynı olmuştur. Toplumun mel'e dediğimiz kesimi hep peygamberlerimize karşı çıkmışlardı. Bunların bütün peygamberlerimize bu karşı çıkışlarındaki ortak özelliklerine baktığımız zaman şu noktalar dikkatimizi çekiyor. Hepsindeki bir ortak özellik olarak bütün peygamberlerimize karşı çıkan kavimlerinin şefleri ve reisleri olmuştur. O toplumun şef ve reisleri ya otoritelerini, makamların, mevkilerini kaybetmemek için peygamberimize karşı çıkıyorlar. İkinci bir özellik olarak ahiret hayatına inanmayanlar ahiret yoktur diyenler peygamberlerimize karşı çıkıyorlar. Neden karşı çıkıyorlar? Çünkü yaptıkları işlerin ahirette karşılığını göreceklerini hissetmek kendilerini bir yerde inkar olacaktı. Onun için de ahiret yoktur diyorlardı. Bugün de ateist denen insanlara baktığımız zaman kendilerini inkar edenler, kendileri Allah'ı ve ahireti inkar edenler, yaptıkları işler genel %100'ünün yaptıkları işler anormal ve haksızlık üzerine bina edilmiş. Ya namus kavramını ortadan kaldırmak için kendilerince hayvanvari bir yaşam tercih edebilmek için ahireti inkar ediyorlar. Ya da bir başkasını sömürüyorlar, bunun için de ahireti inkar ediyorlar. Üçüncü bir özellik olarak da zengin ve dünya hayatında başarılı olanlar açıkça dünya hayatını seviyorlar. Kendilerine önderlik ve zenginlik kazandıran yaşantıların yanlış olabileceğini hiç düşünmüyorlardı. Bu yüzden de ölümdükten sonra bir başka hayattan ve dünyada yapılanların hesabını Allah'a verin söz etmek kendilerinin konforlarını, lükslerini bozacağı için peygamberimize karşı çıkıyorlardı. Mekke'de olup bitenler de peygamberimiz döneminde aynıyla buydu. Bugün de olup bitenler peygamberlerimize, Allah'a ve peygambere karşı çıkanlar, Kur'an'a karşı çıkanlar, dine karşı çıkan insanların yaşamlarına baktığımız zaman bu peygamberlerimize karşı çıkanların yaşantılarıyla ortak özelliklere sahip olduklarını görüveriyoruz. Evet. Bu kavimlerinden وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا bu mel'e takımından olan peygamberlerimizi yalanlayanlar ve peygamberimize yalan söyleyenler, inkar edenler ve de peygamber oldukları yalan söyleyen insanlar ve بِلِّقَاءِ الْاٰخِرَةِ ve de ahirette kavuşmayı, Allah'a yaptıkları işin hesabını Allah'a vermeyi inkar edenler hayatında refaha erdirdiğimiz dünya hayatındayken Allah tarafından kendilerine bir takım nimetlerin verilmiş olduğu insanlardı ve etrafnahum fil hayati dünya. Dünya hayatında bunlar biraz lüksçe yaşıyorlardı. Ve onlar şöyle diyorlardı. Ma hada illa beşerun mislukum. Bu bir şey değildir. Ancak sizin gibi bir insandır. Normaldir tabi böyle birisi olmaması gerekiyordu. Peygamber dendiği zaman bugün de bizim kafamıza canlandırmamız gereken bir varlık, Allah gibi kutsanmış ilahi özelliklere sahip bir varlık değil, elbette ki konum olarak bizim gibi bir insan, yemesi, içmesi, gezmesi, dolaşması aynen bizim gibi. Peygamber dendiği zaman kafamızda bir hayal ötesi varlık canlandırmak yanlıştır. Aynen bizim gibi ki peygamberimizin hayatına baktığımız zaman da aile ilişkilerinde olsun, komşuluk ilişkilerinde ve arkadaşlık ilişkilerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynen bir insan gibi davrandı. Bir keresinde Peygamberimiz namazı eksik kıldı da bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe dedi ki ona ya Resulallah yoksa namaz mı eksildi yoksa siz mi yanlış kıldınız dedi de Peygamberimiz şöyle dedi. Ben de sizin hatırladığınız gibi hatırlarım, sizin unuttuğunuz gibi unuturum dedi. Normal bizim gibi bir insanlardı ve ama diğerlerine göre bu bir peygamberi kabul etmeme nedeni olarak etraftaki insanlara böyle lanse ettiler. Dediler ki bu bir beşerden başkası, bu bir insandan başkası değildir. Ye'külü mimma te'külün sizin gibi yiyor. Minhu o ve yeşrabu mimma teşrabun ve de sizin içtiğiniz şeylerden de içiyor. Yediğinizden yiyor ve içtiğinizden içiyor dediler. Sadece peygamberimiz hakkında böylesine bir takım istifamlar, bir takım soru işaretleri oluşturmak için. Halbuki akıllıca düşünen insan için bu bir inkar nedeni olamaz. Yani zaten eğer ilahi özellikte birisi olmuş olsaydı Allah niçin peygamber göndersin? Direkt olarak bütün insanlara kendisi bu bilgiyi aktarabilirdi. Buna da gücü yeterdi Rabbimizin ama bu dinin pratik olarak uygulanabilir özellik olabilmesi için ve de toplum tarafından kabul edilebilir olabilmesi için elbette ki birilerinin bizlere öğretmenlik yapması gerekiyordu. Bugün birçok sanatın bir başkasına yine bir usta tarafından öğretildiği gibi Rabbimiz de bu dinin yaşanması noktasında yaşanabilir olması gerekliliği noktasında bizlere Rabbimiz bir peygamber vasıtasıyla bu dinin nasıl uygulanabileceğini göstermek için peygamberler gönderdi. Onlar da elbette ki bizim için bizim gibi birisi olması lazımdı. Ağlaması lazımdı, gülmesi lazımdı, acıyı hissetmesi lazımdı, hastalanması lazımdı. Nitekim peygamberlerimiz de böyle yaşadılar. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Bunu sık sık hatırlamamız gerekiyor. Peygamberlerimiz gerçekten peygamber olmadan önceki hayatlarına bakar isek, peygamberlik makamı Allah tarafından elbette ki insanlara verilen, Allah tarafından seçtiği kullarına verilen bir ihsandır, bir lütuftur. Allah bunu seçtiği kullarına verdi. Tamamen Allah'ın inisiyatifindedir bu seçim. Yani peygamberlerimizin peygamber oluşundaki kriter, onların çok dürüst, toplum içerisinde en seçkin, en sevilen, en edepli, en kabul edilebilir insan olduklarından dolayı Allah tarafından seçilmiş değil. Ama Allah peygamberlerimizi peygamber olmadan önceki hayatlarında da belli bir kontrolün altında tuttu. Onun için hiçbir nesline sen peygamber olmadan öncesinde şöyle şöyle yanlışların vardı, bugün peygamber olunca şöyle oldun diyemediler. Tamamen bütün peygamberlerimiz Allah tarafından seçilmiş. Hem peygamber olmadan öncesinde peygamber olacaklarını kendileri bile bilmiyorlardı ama Allah onların gelecekte peygamber olacağı bilgisi Allah tarafından bilinen bir bilgiydi. Yeri ve zamanı ve saati gelince de kendilerine peygamber oldukları hatırlatılıverdi. Musa peygamberimizin peygamberlik görevi verileceği o Tur Dağı'na çıkmadan öncesinde ben peygamber olmaya gidiyorum böyle bir bilgi yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de yine bizim peygamberimizin de Hıra mağarasında böyle bir bilgi yoktu. Ben burada kalacağım işte şu gün şu saatte şu dakikada bana melek gelecek. Böyle bir melekle karşılaşacağım. Ben ona peygamberlik görevi verilecek. Böyle bir bilgi de yoktu. Böyle bir şeylerden haberleri de yoktu. Bütün peygamberlerimizin Allah tarafından kendilerine bu görev verilmişti. Ama çok ağır bir görev elbette ki. İnsanlar tarafından o güne kadar saygı gören bir insanın bir anda peygamberlik görevi verildiği zaman bütün toplumun karşı çıkması, buna göğüs germek, buna mücadele etmek elbette ki çok zor bir işti peygamberlik görevi. Ve de Allah tarafından peygamberlerimizin hayatlarına biz bir göz attığımız zaman görüyoruz ki denemelerin, sınavların en zorlarından peygamberlerimiz geçiyor. Ta kaç yıl sonrasında İbrahim peygamberimize Allah, İbrahim peygamberimize bir çocuk verecek ve o çocukla da Allah onu acaba kalpteki sevgi sadece benim sevgim mi kalmış yoksa evlat sevgisine dönüşmüş mü diye onunla imtihan edecek. İsmail peygamberimizi canıyla imtihan edecek. Bizim peygamberimizin 7 çocuğu var. 6 tanesinin bizzat ölümüne şahit olmuş, onu görmüş. Böyle bir zor imtihan. Eşini kaybetmiş, böyle bir zor imtihan. Annesini kaybetmiş, babasını hiç görmemiş. Yani bir beşerin, bir insanın hayatta başına gelebilecek olan acı olayları bizzat peygamberlerimizin hayatlarına baktığımız zaman her birerlerinde görebiliyoruz. Yusuf peygamberimiz uzun yıllar zindanda kalabiliyor. Zindanda acı içinde kalabiliyor. Kuyuya atılıyor. Orada bir takım çile çekiyor. Eyüp peygamberimize bakıyoruz. Hastalığı var, rahatsızlığı var. Bunların İsa peygamberimize bakıyoruz. Hepimiz biliyoruz çektiği çile ve o kadar mucize göstermiş olmasına rağmen inanan insan sayısı 12 kişi, bir tanesi de ihanet etmiş, 11 kişi kalmış. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Peygamberlik makamı bugün insanların dünyevi olarak elde ettikleri makamlar kendilerine bir takım olumlu, hayatlarında olumlu etkiler yapar. Bir takım mutluluk, huzur ve refah getirir. Ama peygamberlerimize baktığımız zaman böylesine değil, aksine öncesinde toplum tarafından, toplumun bütünün tarafından diyebileceğimiz şekliyle bir olumlu yaklaşım varken, saygı, itibar varken bir anda peygamberim dedikleri anda toplumun tarafından dışlanma, bir takım eziyetler görme, sıkıntılar çekme peygamberimizin gördüğü özelliklerdi. Evet, o güne kadar toplum içerisinde bir şey söylenmeyen insana bugün deniyor ki evet bu da bizim gibi beşer, bizim sizin yediğiniz gibi yiyor, sizin içtiğiniz gibi de içiyor diye peygamberimize, o günkü peygamberimize karşı çıktılar. Ve le in etahtum beşeran mislekum inneküm izen lehasirun. kendi kendilerine o günkü insanlara bir takım akıllar da vermeye başladılar ve dediler ki peygamberlerimize, eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, sizden birisi olan bir adama itaat ederseniz, inneküm le, sanki kendileri daha önceden zaten kendilerine bu adamlar itaat ediyorlardı. Kendileri de o birer beşerdi, kendileri de birer insandı, yöneticiydiler, kraldılar, meliktiler, toplumun şefleriydiler, valisi, yöneticisiydiler, birer beşerdi. Bu insanlar kendilerine itaat ediyorlardı, onları istedikleri gibi kullanıyorlardı, istedikleri zulmü ve işkenceyi yapıyorlardı. O zaman bir şey demiyorlardı da ve akıllarına böylesine bir kendi kendine inkar felsefesiyle hareket ederek, eğer siz sizden gibi olan bir beşere itaat ederseniz, inneküm izelle hasirun, muhakkak ki siz zarara, hüsrana uğrayanlardan olursunuz diye böyle bir yorum getiriverdiler. Kendi öncedeki yaptıkları inkarlarını, kendi itaatlerini, kendilerini itaat ettirdikleri bu insanlar kendileri beşer değilmiş gibi bir an için böyle bir kendi kendilerine bir açmazın, bir yanlışlığın içerisinde oluverdiler. Devam ediyorlar o insanların akıllarını güya kendilerince erdirmeye, inkar etmemeleri için bir takım deliller ortaya koyuyorlar ve diyorlar ki اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَامًا وَعِظَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. Biz öldükten, kemiklerimiz çürüdükten, toprak olduktan sonra hepimiz ölüyoruz. Öldüğümüz zaman toprak oluyoruz ve kemiklerimiz de bununla birlikte toprak olup yok olup gidiyorlar. Bu haldeyken çıkarlarımızı vaat ediyor ha? Böyle bir şey mi söylüyor size? اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْسَ, bir vaadi mi var bu peygamberin? Biz öleceğiz ve siz de öleceksiniz. Hepimiz birlikte öleceğiz, toprak olacağız ve kemiklerimiz de toprak olup gidecek. Ondan sonra tekrardan diriltilecekmişiz, tekrardan çıkarılacakmışız. Bu mümkün olabilecek bir şey midir? هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُعَدُونَ. Siz vaat edilen şeyi vah vah, yazıklar olsun, böyle bir şey mümkün olabilir mi diye o günkü topluma böyle şeyler söylüyorlardı. Bugünkü insanlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Diyorlar ki işte toprak olup çürüdükten, gök olup gittikten sonrasında tekrar dirilmek ne mümkün? Mümkün olabilecek bir şey değildir gibi bir takım sözleri var. Halbuki çevrelerine bakıverseler, etraflarına bir göz gözleri verseler, kendi Rabbimizin bundan önceki ayetlerde Adem peygamberimizin bir balçıktan, bir kuru çamurdan yaratıldığını ve insanların bir su parçacığından, bir meniden yaratıldığını biraz düşünüvermiş olsalar, bir su parçacığından insan ne hale geliveriyor 9 aylık bir süre içerisinde değişik bir varlık oluverdiğini düşünüvermiş olsa, çevresindeki otlara, bitkilere, hayvanların hareketlerine, kuşların uçuşuna bakıvermiş olsa, bunu böyle söylemesi akıllı insan için mümkün değil. Ama demin de söylediğimiz gibi toplumu sömüren insanların ellerindeki bu geliri kaybetmemek adına, makam ve mevkilerini kaybetmemek adına, ekonomilerin zarar görmemesi adına bir takım uğraşları var. Onun için de o bugüne kadar kendilerine kölelik yapmış olan insanların aklını çelmek için bir takım ön veriler ortaya koyuyorlar. Öldükten sonra tekrar dirilmek mümkün mü? İn hiye illa hayatunet dünya nemutu ve nahya ve ma nahnu bimeb'usin. İşte biz bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve de bir kısmımız da dirilir, doğarlar. İşte bu. Hayat bu. Hayat bundan başka bir şey değildir. Bunun dışında biz başka bir şey yapacak da durumumuz yok. Hayatta bundan başka bir hayat yok, ikinci bir hayat yok. Ölüm de budur, yaşamak da budur gibi bir takım öngörüler, bir takım insanların kafasını bulandırıcı sözler söylediler. اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ dediler. Yani Allah'a karşı yalan düzenden bir başkası adam, bir adamdan başkası değil o. Biz kendisine de inanacak değiliz. Bu adam iftira ediyor, yalan söylüyor. Buna inanacak değilsiniz diye böylesine sözlerle o günkü insanların kafasını bulandırmaya çalışıyorlardı. Bugün de değişik şeyler, teknoloji ortaya koyar, bilimi ortaya koyar, bilgisayarı ortaya koyarak, teknolojideki son gelişmeleri ortaya koyarak Allah'a inkara yöneltiyorlar insanları da. O Onların o günkü sözleri nasıl ki insanların dine, Allah'a ve peygambere yönelmelerine etki etmemiş ise, bugün de maalesef gerçek olarak görüyoruz. Bu insanların, maalesef diyorum çünkü bu kadar bilgi edinmiş olan insanların bu kadar inkarcı olması insanı üzen noktadır. Tabii ki gerçek bilgiye ulaşamamış zavallılardır bunlar. Gerçek bilgiye ulaşamadıkları için böyle bir yanlışlığın, yanılgının içerisinde oluyorlar. Ve de dine çağıran insanlara bir takım iftiralar, bir takım yalan uydurma haberlerle Müslüman dürüstlük yapıyor. Müslüman olmayan sahtekar birisinin yapmış olduğu hatayı Müslüman üzerine iftira edecek kadar aşağılaşabiliyorlar. Amaç nedir? Amaç insanların dine yönelmesini, Allah'a yönelmesini, peygambere yönelmesini, Müslüman bir toplum oluşmasını, Allah ve peygamber bilgisiyle donanmış bir gençlik yetişmesini engellemeye çalışmaktır. Bütün dünyanın izlediği politika da o, bugün bizde de izlenen Müslümanlara karşı takınılan tavır da o. Bunu bu şekilde anlamak ve algılamak lazım. Amaç Müslümanları dünya insanlığı gözünde terörist göstermek. Amaç dünya Müslüman insanların İslam'a yönelmesini engel olmak. İşte bunlar yakarlar, yıkarlar, öldürürler. Kendi yaktıkları, yıktıkları yerler hiç göz önüne almazlar da, dikkate almazlar da. Ama kendilerinden bir kişi ölüverirse vaveyla koparırlar. Ama binlerce Müslüman ölüyor. Bunlardan hiç gündeme bile getirme. Onların öldürdükleri güya haklı neden, Müslümanın yaptıysa haksızlık neden. Tabi bu tür yaklaşımlara bazı Müslümanların da onlar gibi bir takım sözler söylemeleri, aynı söylemleri kullanmaları gerçekten Müslümanları rahatsız eden bir durumdur. Bunların bu takındıkları bu tavra karşılık Peygamberimiz de dedi ki, Kale Rabbin surni bima kezzebun. Böyle bir durum karşısında kimden yardım istenmeliydi ki? Elbette ki Allah'tan yardım istenmeliydi. Peygamberimiz de işte bu peygamberi metodu bize öğreterek, Rabbim yalanlamalarına, bu adamların iftiralarına, bu adamların bana karşı çıkışlarına karşı bana yardım et dedi. Rabbimiz Allah'tan, peygamberimiz yardım istedi. Biz de böyle diyeceğiz onlara karşı. Diyeceğiz ki Rabbim bu konuda ilah kelimesini demin söylerken, açıklarken, kelime anlamını söylerken söylemiştim. Başımıza gelen ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir takım olaylar karşısında yılgınlık, bıkkınlık, usangınlık yok. Ve diyeceğiz ki Rabbim surni bima kezebun. Rabbim bize bunların yalanlamalarına, bunların bize karşı iftiralarına, bizlere karşı vermiş oldukları bu azgınlıklara karşı bize yardım et Rabbim diye Allah'tan yardım isteyeceğiz. Bıkkınlık, usangınlık yok, mücadeleye devam var. Kale amma kalilin le yusbihunne nadimin. Ve Allah'a peygamberimiz dedi ki, az daha dedi Allah da elbette pişman olacaklardır. Onlar bu şekilde kalacakları değildir. Fe ehazethumu sayhatu bil hakki fecaalnahum usaen febu'den lil kavmiz zalimin. Ondan sonrasında bu mücadelenin, verilen bu sabrın ve istenen yardımın karşısında Allahu Teala peygamberimize dedi ki, az daha, az daha sabret. Olması gereken şu anda sana verilen, sana yapılan zulmü, seni yalanlamalarını, sana olan iftiralarını biz biliyoruz. Onlar benim bilgim dahilinde olmaktadır. Ben bundan gafil değilim. Ama sen sabret. Ne zaman onların hesabının dürüleceği, ne zaman onlara hesabının görüleceği, cezanın en ağırının onlara ne zaman verileceğini, zamanını ve zeminini en güzel ben bilirim dedi. Ve de o an geliverdi ki, fe ehazethumus sayhatu. Bir çığlık, bir ses hak olarak o gün geliverdi bil hakkı, adaletle. Yani Allahu Teala onlar hak etmedikleri halde onları bu şekilde bir sesle yok etmiş değil. Onların yapmış oldukları zulüm sebebiyle gerçekten onlar bunu hak etmişlerdi. Bundan dolayı da Allahu Teala onlara böyle bir şeyi, böyle bir cezayı verdi. Fecaallahum gusaen. Huta kelimesi sözlük anlamıyla sel suların getirdiği ve ırmak kenarlarında kalıp çürüyen süprüntü, çör çöp demektir. Allahu Teala öncesinde yaşayan bu toplumu da bir çör çöp, bir sel kalıntısı haline getiriverdi. Bağları, bahçeleri, katları, yatları, apartmanları, yüksek yüksek evleri olan bu toplum o günkü Allah tarafından bir sayhayla, bir sesle yok oluverdiler de onlar bir anda bir sel önünde akıp giden bir çörçöp oluverdiler. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ İşte Allah zalimler topluluğu, uzak olsun zalimler topluluğu, yani zalimler olmaz olsun, yok olacaklardı ve Allah da onları yok etti gitti. Yok olmayacaklarına, kendilerinin ekonomik güçlerine, kendilerinin iktidar gücüne, kendilerinin askeri ve güçlerine sahip oldukları için, bundan dolayı çok kendilerine çok güvende olan hisseden insanlar, halbuki bir ses karşısında, bir sayha, bir çığlık karşısında bu hiçbir şeyleri, ne ekonomileri, ne siyasi güçleri, ne de askeri güçleri fayda vermedi de hepsi yok olup gidiverdiler. Allah da bunu söyleyiverdi, bunu hatırlattı. Biz de buradan bu kavmin yok oluşunun Allah tarafından Kur'an'da anlatılmasından bizim anladığımız ise, bugün de aynı mücadeleye Müslümanlar devam ediyorlar. Amerika'nın, Rusya'nın, İsrail'in, şunun bunun, her türlü devletin ne kadar gücü çok olursa olsun, ne kadar askeri ve siyasi gücü çok olursa olsun, dünya konjonktüründe kurulmuş olan teşkilatlara bunlar egemen olsalar dahi, biz onlardan daha güçlüyüz. Zira biz onların da gücüne sahip olan Allah'a inanıyor, Allah'a güveniyoruz. Yeter ki biz yardımı, gücü ve kuvveti ondan isteyelim. Ondan başkasına kulluk ve kölelik yapmayalım. Evet, Nuh peygamberin kavmi yaşadı, yok oldu. Allah dedi ki, ثُمَّ اَنْشَئْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَرِينَ O kavmin yerine bir başka kavim getiririz dedi. 31. ayette. Ayet 42, Rabbimiz tekrardan aynı şeyi söyleyecek. ثُمَّ اَنْشَئْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَرِينَ Ad kavmi yok olup gitmiş olabilir ama onun yerine biz bir başka, ondan başka bir nesil meydana getirdik. Onların yok olmuş olmasıyla bu din yok olmayacak. Bu din hala yaşamaya devam edecek. Allah nice kavimleri yok etmiştir. Onun yerine bir başka kavim gelmiştir. Aynı şekliyle de billaki bizim olmamız şart değil. Osmanlı'nın olmaz şart değil. Türk'ün olmaz şart değil. Arap'ın olmaz şart değil. Allah onun yerine bir başka kavim de getiriverir. Onu söyledi. O ümmet yok olup gitti. Onun yerine bir başka nesili de Allah-u Teala onun yerine getiriyor. Sümme enşe'na min ba'dihim kurunen aharin. Sonra onların ardından başka nesiller yaratıp inşa ettik dedi Rabbimiz. Evet. Bir kural da Allah-u Teala söyleyecek hemen arkasından, bir neslin yok olup bir başka neslin gelmiş olmasıyla ilgili olarak, ma tesbuku min ümmetin ecelaha ve ma yestehirun diyecek Rabbimiz. Ümmetlerin hiçbiri kendisine tespit edilmiş olan eceli ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Onların ardından başka bir nesil meydana gelecek ama hiçbir ümmet, hiçbir topluluk ecelini öne alamayacağı gibi geriye de alma gücüne sahip değiller. Toplumlar da aynen insanlar gibidir. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Bunu birçok sosyolog da, toplum bilimci de böyle söylüyor. Allah-u Teala da söylüyor. مَا تَسْبُكُ مِنْ اُمَّتِنْ اَجَلَهَا وَمَا اِسْتَخِرُونَ Bir toplumun, bir ümmetin ölümü kesinlikle Allah'ın bilgisi dahilindedir. Bir insan olur ki bir trafik kazası olur, bazen erken ölür, bazen bir çocuk küçükken ölüverir, bazen bakarsanız uzun süreler yaşayabilir, ondan sonra ölebilir. Ama şunu bilelim ki aynen bunun gibi bir toplum da bugün hiç yok olmayacak, yok olmayacak, uzun süre yaşayacak dediğimiz topluluklar dahi tarih sahnesine baktığımız zaman doğmuşlardır. Dünyaya ve toplumun kendi çevrelerine egemen olmuşlardır, yönetmişlerdir, istedikleri şekilde yönetmişlerdir ama bir günde gelip yok olup gitmişlerdir. Osmanlı Devleti'ne bakıyoruz, 600 yıl yaşamış. Ondan önceki Endülüs Emevi devletlerine bakıyoruz, uzun yıllar, bir 600-700 yıl yaşamışlar. Abbasileri, Emevileri, efendime söyleyeyim diğerlerini düşünün, Selçuklusunu, Bizans'ını, Roma'sını, İran, Sasani devletlerini, bugüne geliyoruz Amerika'sı, Rusya'sını, hepsi bir gün gelecekler. Bunlar Allah'ın koyduğu yasa gereği, Allah'ın sünnetullahı gereği, Allah'ın yasası gereği, bunlar hepsi bir gün gelecekler, mutlaka yok olup gideceklerdir. Bu Allah'ın koymuş olduğu bir yasadır. Bugün bir insan ebedi güçlü olarak kalmayacaklar. Tarihte öyle olmuştur. Nice güçlüler güçsüz olmuşlar. Güçsüzler de güçlü olmuşlardır. Bu böyle Allah'ın koyduğu yasaya göre devam edip gidecektir. Bu toplumun yok olup yerine bir başka toplumun Allah tarafından inşa edilmesiyle birlikte ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا tetra, muhakkak ki Allahu Teala ondan sonrasında da peygamberlerimizin böyle toplumların ecenusta Allah peygamberlerimizi gönderdi. Sonra birbiri peşi sıra arka arkaya gelen peygamberler gönderdik diyor Rabbimiz. Kullama ca e ümmeten rasulahu rasuluha kezzebuhu fe etba'na ba'dahum ba'dan. Birbiri ardınca ondan sonrasında peygamberlerimizi gönderdik. Ne zaman ki bir ümmete peygamber geldikçe onu yalanladılar. Peygamberlerimizi yalanladılar. O zaman biz de kiminin arkasından ardı sıra peş peş sıra onları helak ettik. Birbirlerine kattık. Kendilerine bir efsane yaptık. Ondan sonrasında da وَجَعَلَّهُمْ اَحَاد۪يثَ kendilerine bir efsane yaptık. Helak olanları sonrakileri ibret almaları için birbirlerine anlasını efsane yaptık dedi Rabbimiz. فَبُودَ لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ uzak olsun iman etmeyecek topluluk diye Rabbimiz yani peygambere inanmayan toplulukların yok olup gideceklerin de birbirlerine böylesine anlatıldı. Bugün hepimiz biliyoruz Nuh peygamberimizin efsanesi bize anlatılıyor, Kur'an anlatıyor. Arkasından Ad kavmi gelmiş o anlatılıyor, Semud kavmi gelmiş o anlatılıyor. Şuayb peygamberin Medyen ahalisinin yapmış oldukları yanlışlıklar bunun karşılığında verilen peygamberlerimizden verdikleri mücadele ve onların başına gelen bela ve musibetler Kur'an'da anlatılıyor. Bunların hepsi anlatılma nedeni bizlerin bir hikaye, bir roman gibi dinlememiz çok güzel bir hikayeydi demek için değil, filmlere konu olması için değil, elbette ki bizlerin ibret alması. Onların yaptığı yanlışlıklar ve bunun karşılığında görülen ceza. Eğer Rabbimiz bununla tabii ki bir himenlik güç kuvvet gösterisi içerisinde değil, sadece Allah kendi gücünü kuvvetini bizlere anlatmak adına bunları anlatıyor ki, tabiat Allah'a itaat ediyor, siz de itaat edin, itaat etmeyenler işte toplum yasası olarak gördükleri ceza budur. Eğer siz de itaat etmezseniz karşılığını mutlaka onların gördüğü gibi sizler de göreceksiniz demek için Rabbimiz bunları bizlere anlatıyor. ثُمَّ اَرْسَلَّ مُوسَى وَاَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُب۪ينَ Rabbimiz diyecek ki bir başka peygamber gönderildik. ثُمَّ اَرْسَلَّ biz gönderdik. Musa ve Harun kardeşleri بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُب۪ينَ biz kendilerine de o Musa ve Harun peygamberlerimizi, ayetlerimizi ve apaçık bir yetkiyle, bir delille gönderdik. Musa peygamberimize vermiş olan iki tane delilin olduğunu biliyoruz. Birisi yedi beyza denilen beyaz el, ikincisi de asa mucizesi. Mucizeyi de biliyorsunuz, mucizeyle bugünkülerin sihir ve büyü arasındaki fark da şudur. Mucizede eşyanın keyfiyeti değişir. Eşyanın özelliği mesela kalemse, tahtaysa Musa peygamberimizin elinde olan bir tahta parçasıydı. Ama mucize olarak Allah tarafından onun kullanılmasını istediği zamanda da o tahta olma özelliğinden bir başka özelliğe değişiyordu. Ama sihirbazların yaptıkları ise onların yaptığı bir illüzyondur. Yani göz yanılmazdır. Eşyanın özelliği değişmez. Aynen kalır. Aradaki fark budur. Onun için Firavun'un sihirbazları bir anda Musa peygamberimize inanıverdiler. Neden inandılar? Çünkü onun bir sihir, bir büyü işi olmadığını hemen anlayıverdiler de ondan dolayı Musa peygamberimize hemen inanma noktasında hiçbir tereddüt göstermedikleri gibi kendilerine yapılan onca işkenceye rağmen yine Musa peygamberimizin Rabbine inanıverdiler. Allah Musa peygamberimize iki tane delil, beyine verdi. Bunlar ise delil verdi, açık delil. Bunlar birincisi asa mucizesi, diğeri de yedi beyza dediğimiz beyaz nurlu el idi. Elini koltuğunun altına çıkarttığı zaman bembeyaz nurlu bir el onu veriyordu. insanları dine çağırmak adına kullanırken İlâ Firavne ve meleihi festekberu ve kânu kavmen âliyin. Bu surede Rabbimiz bir takım peygamberlerimizin hayatlarından kesitler aktarıyor. Bununla da tabii geniş olarak anlatmıyor. Başka surelerde zaten Musa peygamberimizin hayatıyla ilgili olarak Bakara suresinde var, Araf'ta var, Yunus'ta var, Hud suresinde var, İsra'da var, Taha suresinde var daha geniş anlamıyla ilgili olarak. Burada sadece peygamberlerimizin hayatlarından bir takım bölümler aktarırken Musa peygamberimize de değiniverdi ve de dedi ki biz ona iki tane işte mucize verdik. Kime gitti o? Firavun'a gitti ve meleihi ve onun mel'e dediğimiz o Firavun'un etrafındaki şakşakçılarına, ileri gelenlerine dedi gitti de Allah'a çağırdı, Allah'a davet etti. İnsanlara zulmetmeyin dedi, haksızlık etmeyin dedi. Rabbimiz bunları söylemesini istedi Musa peygamberimizden. Ve onlar da ne yaptılar? Festekberu ve kânu kavmen âliyin. Hemen Musa peygamberimize karşı büyüklendiler. Yücelik taslayan bir topluluktu onlar zira. Böylesinde yoksa bir Musa, bir peygamberimizin, Musa isminde bir delikanlının kardeşiyle çıkacak koskocaman Firavun'un karşısında ona diyecek ki Allah'a gel, Allah'a inan, bu zulümden vazgeç diyecekler. Onların normalde kibirlerini ve gururlarına olur muydu böyle, bunu yaptırabilir miydi? Nitekim onlar kendi kavminin ileri gelenlerinden oldukları için hemen Musa ismindeki bir delikanlıya varıp da onun bir peygamberini kabul etmeleri kendilerinin enaniyetini, kibrini, gururunun engel oldu da bundan dolayı Musa peygamberimizi kabullenmediler. Bugün de böyledir. Bugün de baktığımız zaman birçok insanın namaz kılmak, işte bir amele pazarında çalışan bir insanla, kendi fabrikasında çalışan bir işçiyle birlikte oturup aynı sofrada, din bunu istiyor. Yemek yemesi, namaz kılması, aynı safta durması pek kabullenilebilecek bir şey değil. Kibir ve gururları onlarla birlikte olmaya engel olduğu için hemen inkara geçiveriyorlar. Fekalu dediler ki o Firavun ve arkadaşları enü'minu li beşerayni mislina ve kavmuhuma lena abidun. Öyle dediler. Kavimleri bize ibadet ederken bu kavim, İsrailoğulları bizim büyüklüğümüzü, bizim ilahlığımızı, bizim otoritemizi, bizim gücümüzü, bizim kuvvetimizi kabul etmiş iken nasıl olabilir de biz sizin gibi, bizim gibi olan iki beşere inanalım? Bu olabilecek bir şey mi? Dediler. Kul köleleri olarak tabi o zamana kadar o kavmi kendilerine itaat ediyordu. Kendilerine ibadet ediyorlardı. Ve bundan dolayı da kendilerine itaat eden bir topluluk varken Allah'a ibadet etmeye çağırmak onların kabul edebilecekleri bir bilgi, olay değildi. Bundan dolayı da dediler ki fekezzebuhuma fekanu minel mühlikin. Onlar dediler ki ve o ikisini de yalanladılar. Musa peygamberimizi ve Harun peygamberimizi yalanladılar. Fekanu oldular minel mühlikine. Helak olanlardan, helak edilenlerden oluverdiler onlar. Musa peygamberimize ve Harun peygamberimize inkar etmenin bedelini böylece yok oluverdiler. Halbuki kendilerini mümkün değil böyle bir şey yapabileceklerini, yani bir başkasının gelip de Firavun ve avanesini, o ileri gelenler yok edeceğini kabullenmeleri mümkün değildi ama Allah-u Teala onu denizin ortasında boğuverdi de ne askeri gücü, ne ekonomik gücü, ne de siyasi gücü, ne de etrafında o güne kadar dolaşan insanların yaptığı şeyler kendilerini kurtarmaya kesinlikle yetmedi. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Andolsun ki biz Musa Aleyhisselam'a da kitabı verdik ki belki onlar hidayete erer diye. Tabii ki sadece bu İsrailoğulları dendiği zaman Firavun ve Mel'esi, o etrafındaki insanlar akla gelmiyordu. Diğer insanlar da vardı. Allah-u Teala onun için Musa peygamberimize Tevrat'ı verdi. Onunla o kavmi uyar, hidayete, doğruluğa, dürüstlüğe çağır diye. Evet, Musa Aleyhisselam'dan sonra bir başka peygamberimizle Rabbimiz bizi hatırlatacak. Ve cealne Meryem'e ve ummehu ayeten ve aveynahuma ila rabbetin zati kararin ve ma'in. Meryem'in oğluyla anasını da bir ayet kıldık. Sadece İsa peygamberimizi değil, onun annesi olan Meryem'i de Allahu Teala insanların ibret alabilecekleri, insanların örnek alabilecekleri, insanların inceleyebilecekleri, ders alabilecekleri, bundan bir takım sonuçlar çıkarabilecekleri bir delil kıldık anlayabilirsiniz diye. Ve aveyl ve hahuma bir ayet kendilerini ne yapmıştı Allahu Teala ila rabbetin zati kararin ve ma'inin. O ikisini kendilerini düz oturmaya elverişli akarsuyu olan bir tepede barındırdık. Yani Allah'ın barındırdığı bu yer konusunda bir takım deliller ileri sürülmüş. Kimisi Şam demiş, kimisi Remle demiş. Önemli değil bizim için. Ama şuna inanacağız ki bu ikisi Meryem'le, Hazreti Meryem'le Hazreti İsa Allah tarafından hemen atılıp peygamber oldukları zaman bir köşeye bir kenara atılmış, ilgisiz ve alakasız kalınmadığını, aksine onların korunduklarına, Allah'ın koruma şemsiyesi altına aldığını bize haber veriyor. Ve de diyor ki size delil kıldığımız Meryem'i ve onun oğlunu da, yani Meryem ve oğluyla birlikte onu size delil göstermiştik. Onu oturmaya elverişli, akarsuyu olan bir tepeye onu indirdik, oraya yerleştirdik, orada rahatça yaşasınlar diye. Allah tarafından örnek veriliyor. Ve de diyor ki Rabbimiz, tabi İsa peygamberimiz hakkında başka şeyler de söylenebilir ama Allahu Teala burada kısacık geçtiği için biz de fazla üzerinde durmuyoruz. Kur'an'ın anlattığı bu ruha uygun olarak, bu modele uygun olarak, bu metoda uygun olarak çok şeyler söylenebilir. Ama Rabbimiz burada bir peygamberler seremonisi geçişi yapılıyor ve peygamberi kısa kısaca anlattı. Elbette ki Meryem hakkında konuşulabilir, bize delil oldu. Nitekim Tahrim suresinde zaten biz Müslüman kadınlara örnek almasını söylediği kadınlardan birisi olarak bize bunu söylüyor. Bir başkası da Asiye'ydi. Firavun'un eşi olan Asiye'ydi. Asiye'ye orada işte işkence, işte köşk dedi Firavun ama o, ya Rabbi bana cennette bir köşk diyerek tercihini cennetten tarafa kullandı. Bununla da bizim Müslüman kadınlarımıza dünyanın süsüne püsüne eğlencesine kanmayın. Ama cenneti hak edecek davranışlarda bulunun demek istedi. Yoksa bir Asiye'nin o gün işkence altında vücudunun paramparça edilmesinin karşılığında bile cenneti istedi. Ya Rabbi bana cennette bir köşk ver. Bu adamın sarayını, saltanatını istemiyorum dedi. Tahrim suresinde Rabbimiz onu bizim kızlarımıza, kadınlarımıza örnek verdi. Meryem'i de örnek verdi. İffet ve namusta onun gibi iffetli ve namuslu olun diye. Hristiyanlar da bunu örnek veriyorlar. Hazreti Meryem'i örnek alın diye bayramlar düzenliyor. Meryem Ana Günü adı altında bayram yapıyorlar. Siz de kızlarına ve kadınlara diyorlar ki bunlar gibi, yani Hazreti Meryem gibi iffetli ve namuslu olun demek istiyorlar. Ama gel gör ki bir papazın itirafı var. Bir Hristiyan papazın itirafı var. Eğer siz diyor Hristiyan ve bakire bir kızla evlenmek istiyorsanız beşikteki bir kızla nikahlanmanız gerekir. Ondan sonrası çünkü bakire değildir demek istiyor. Her ne kadar kendileri böyle bir gün kutlasalar da bugünün gereği olan işleri de yapmadıkları bugün Avrupa'da gözüküyor. Tabi onların yaşantıları çok önemli değil ama bizim kızlarımızın, Müslüman kızımızın da maalesef sokakta başörtüyle gezen bazı kızlarımızın sokakta yaptıkları hareketler gerçekten bir Müslüman olarak bizleri de incitiyor. Müslümanlar olarak da rahatsız ediyor. Biraz sokağa çok dikkat etmek lazım. Evde yapılacak işleri sokakta yapmamak lazım diye düşünüyorum. Hareketlerimizi, davranışlarımızı hepimiz tabii, sadece Müslüman kızımız değil, Müslüman erkekler de buna dikkat etmeli, yanlışlardan uzak kalmalı. Ya eyyuhel rusulü kulu min tayyibati ve amelu salihan inni bima te'amelune alim. Ey rasuller, ey peygamberlerim dedi Rabbimiz bununla. Bununla şunu anlıyoruz. Bir Resulün mesajı bütün Resullerin mesajıdır. Hitap aynıdır. Yani bütün peygamberlerimizin getirdiği mesaj aynıdır. Hepsinin özelliği olarak tek bir Allah inancına çağrılmışlardır. Hepsi tek bir Allah'a çağırmışlardır. Böyle değişik inanç sistemleri getirmemişlerdir. Onun için de biz bütün peygamberlerimiz aynı mesajı verir. Ve peygamberlerimize Allah diyor ki temiz ve pak olan şeyleri yiyiniz, salih amellerde bulunun. Burada tabii bir sıralama dikkatimi çekti benim. Önce temiz yiyecek, arkasından salih amel. Burası çok önemli gibi geldi bana insanların yaşantısında. Demek ki bizlerin bir takım salih ameller işleyebilmemizde de yediğimiz şeylerin de önemi var. Yani insan haram yiyerek salih amel işleyemez gibi geliyor bana. Çünkü Rabbimiz burada böyle bir öğüdü var bize. Temiz şeylerden yiyin emri, teori ve uygulamada dünyadan el etek çekmeyi de reddediyor burada. Yani insanların yiyebilmesi, Allah'ın helal kılmış olduğu şeylerin yemesi gerekir. Ama haram kılmışsa bir şey, onu da yememesi gerekiyor. Bir insanın kendini Allah'ın haram kılmadığı bir temiz bir şeyi kendi nefsine haram kılması yanlış bir şeydir. Yani Allah muzu vermiş ama ben muzu yemeyeceğim. Bu nefsime şey geliyor. Dinde şunu bilelim. Bazı tasavvuf çevrelerinde vardır nefsi öldürmek. Nefsi öldürmek yoktur efendim. Nefsisli tezkiye etmek, nefsi eğitmek vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de de nefis vardı. Peygamberlerimizde nefis var. Bütün insanlarda nefis olacak ama nefsin istediğine göre hareket etmek değil, Allah ve peygamberin istediğine göre hareket etmek önemli. Yoksa nefsi öldürürseniz o zaman biz melekleşmiş oluruz. Meleklerde biliyorsunuz irade vardır ama nefis yoktur. Bizde hem irade vardır, insanlarda Allah böyle yaratmış, bizde nefis de vardır, irade de vardır. Ama irademizi kullanıyoruz, nefsimize hakim oluyoruz. Onun için insanları Allah'a yaklaşmak adına Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılması yanlıştır. Nitekim bir başka surede Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine helal olan bir içeceği haram kıldığı zaman Allah da peygamberimiz hemencecik uyarı verdi ve dedi ki Allah'ın helal kıldığı bir şeyi eşler için haram kılma diye uyarı verdi. Buradan da biz bunu anlıyoruz ki Allah bir şeyi helal kılmışsa bize onu yemeliyiz ama haram kılmışsa da yememeliyiz. İfrata kaçmamak gerekir tabi. İsrafa kaçmamak gerekir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bununla ilgili olarak bir hadisi şerifi var. O hadiste de peygamberimiz şöyle diyor. Ey insanlar, Allah temizdir, temiz şeyleri sever diyerek peygamberimiz bunu vurguluyor. Kişi darmadağınık halde uzun bir hac yolculuğuna çıkar ve ellerini kaldırıp Rabbim Rabbim diye dua eder. Bir yandan da haram yer, haram giyinir ve haramlarla beslenmiştir. Böyle bir kişi Allah'ın duasına karşılık verebileceğini nasıl bekleyebilir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis söylüyor. Bundan da biz anlıyoruz ki bir insan hac yolculuğuna çıkmadan önce yemesi gereken şeylerin haram yememeli, haram giymemeli, haramla beslenmemeli. Salih amel dendiği zaman elbette ki sadece hac akla gelmeyecek. Bugün yaşadığımız toplum içerisinde yaptığımız birçok şeyler vardır ki Allah-u Teala yaptığımız işlerin, yani bir insan namaz kılıyor ama yaptığı, yediği, içtiği yanlışlıklar var. Ticaretinde yanlışlıklar var. Allah ticarette yemin etme demiş de o yemin etmiş. Bunlar mesela. Allah-u Teala temiz şeyleri yiyin ama ve amelu salihan, ondan sonra da güzel temiz ameller işleyin. İnni bima te'ameluna alim, doğrusu ben ne yaptığınızı çok iyi bilenim, en iyi bilenim dedi Rabbimiz Teala Hazretleri. İnşallah önümüzdeki sohbetlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayatımızı peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamak, Allah'ın bize emrettiği gibi yaşamayı kendimize ilke edinmiş olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.